Ayrım 11.
Bu ilk resmi görüşmede tatlı şarap içip ağızda dağılan çörekler yiyerek opera mevsiminden, Avrupa gezilerinden, siyasal durumdan ve kış soğuğundan konuşarak birkaç saat geçirdiler. Esteban elinden geldiğince belli etmemeye çalışarak Clara'yı seyrediyor, yavaş yavaş onun büyüsüne kapıldığını duyumsuyordu. Plaza de Arma'daki pastanede nane şekeri alan güzeller güzeli Rosa'yı ilk gördüğü o şahane günden bu yana hiç kimseyle böylesine ilgilendiğini anımsayamıyordu. Aklından iki kız kardeşi kıyasladı ve Rosa'nın kuşkusuz çok daha güzel olmasına karşın Clara'nın çekicilik yönden daha üstün olduğuna karar verdi. Gece olunca iki hizmetçi kız gelip perdeleri çektiler, lambaları yaktılar. Esteban ziyaretinin gereğinden çok uzamış olduğunu algıladı. Nezaket kuralları konusundaki bilgisi henüz pek eksikti. Severo ile Nivea'ya resmilikle iyi geceler diledi. Clara'yı yine gelip görmek için izin istedi. Kızararak, "İnşallah canını sıkmıyorumdur Clara," dedi. "Basit bir çiftçiyim ben. Senden en az 15 yaş büyüğüm. Senin gibi genç bir kızın yanında nasıl davranacağımı biliyorum." Clara, "Benimle evlenmek mi istiyorsun?" diye sordu. Ve Esteban onun ela gözlerinde alaycı bir ışıltı seçti. Nivea dehşet içinde "Aman yarabbi Clara!" diye ünledi. "Başla onu Esteban, bu çocuk hep böyle baskısızdır zaten." "Anneciğim, bilmek istiyorum. Vaktimi boşa geçirmek istemiyorum." Esteban, "Ben de Dobral'ı severim." diye mutluluk içinde gülümsedi. "Evet Clara, o niyetle geldim." Clara koluna girerek onu bahçe kapısına kadar getirdi. Aralarında geçen son bakışmadan Esteban, kızın kendini kabul etmiş olduğunu anladı. İçine derin bir mutluluk bürüdü. Arabasına binerken gülümsüyor, Clara gibi büyüleyici bir kızın onu hiç tanımadan nasıl olup da önerisini kabul ettiğini akıl erdiremiyordu. Bilmiyordu ki Clara kendi yazgısını görmüş, onu düşüncelerinin gücüyle kendisi ayağına çağırtmış ve aşksız bir evlenme yapmaya kararını vermişti. Esteban'ın yasına saygılarından birkaç ay beklediler. Bu arada Esteban Clara'ya eski tarz kur yaptı, bir zamanlar ablası Rosa'ya yapmış olduğu gibi. Clara'nın nane şekerinden nefret ettiğini, akrostişleri de hiç sevmediğini bilmiyordu. Yılın sonunda Noel zamanına doğru nişanlarını resmen gazetede ilan ettiler. Sayıları yüzü aşan en yakın dostlarının huzurunda yüzük taktılar. Bir de Pantagruel'lere layık bir şölen verildi ki sonu gelmez bir yiyecekler resmi geçidiydi. Hindi dolması, şekerde yatırılmış domuz eti, tatlı su yılan balığı, istakoz gratine, Karmelit rahibelerinin özel portakallı ve limonlu tartları, Dominik Manastırı'nın özel ceviz ve badem içli turtaları, Clarissas'ların çikolata ve kremalı pastaları ve diplomatik ayrıcalıklardan yararlanarak kaçakçılık yapan Fransız konsolosunun saygılarıyla gelmiş olan kasa kasa Fransız şampanyası. Bütün bunlar evin emektar hizmetçilerince son derece büyük bir sadelik içinde konuklara sunuluyordu. Hizmetçiler şölene basit bir aile toplantısı havası vermek için gündelik siyah önlüklerini takmışlardı. Çünkü çalışkan Basque ve İspanyol göçmenlerinin torunları olan bu toplumun gösterişi sevmeyen, biraz da asık suratlı dedelerinin töresince herhangi bir israf belirtisi bir görmemişlik işareti sayılır, bir kibir ve çirlik günahı olarak kınanırdı. Clara beyaz şantili danteli ve gerçek kamelyalar içinde bir rüyaya benziyordu. 9 yıllık suskunluğundan sonra şimdi papağanlar gibi mutluydu. Tente ve fenerlerin altında nişanlısıyla dans ederken perde arkalarından ona ısrarla el eden ruhların uyarılarına kulak asmıyordu. Çünkü bu şamata ve dağda arasında onları göremiyordu. Yüzük takma töreni sömürge çağlarından bu yana hiç değişmemişti. Gece saat 10'da uşaklardan biri ufak, billur bir çan alarak çağrılıların arasına dolaştı. Müzik durdu. Konuklar ana sofada toplandılar. En önemli ayinlere özgü cübbesini giymiş olan ufak, masum bir papaz, kendi yazmış olduğu karmaşık vaazı okuyarak bir takım uygulaması olan haksız erdemleri övüp göklere çıkardı. Clara onu dinlemiyordu. Çünkü müziğin şamatası kesilip dans edenlerin fırıldığı durunca perde artlarındaki ruhların fısıltılarına kulak vermeye başlamış ve saatlerdir Barabas'ı görmemiş olduğunu algılamıştı. Tüm duyularını yardıma çağırarak köpeğini arıyor gel gelelim annesinin döşüne inen dirseği onu yine törenin ivedi gerçeğine döndürüyordu. Papaz demecini bitirerek iki altın halkayı kutsadı. Esaban çarçabuk yüzüklerden birinin nişanlısının parmağına, öbürünü de kendi parmağına geçirdi. Tam o sırada bir dehşet çığlığı çağrılıları zangırdattı. Kalabalık bir yana doğru yığılarak Barabas'a yol açtı. Her zamankinden daha kapkara, daha ipiri Barabas sendeleyerek yaklaştı. Sırtında sapına kadar gömülmüş bir kasap bıçağı, kesilmiş bir dana gibi kan kaybından ölmek üzereydi. O uzun tay bacakları titriyor, ağzından burnundan sicim gibi kan akıyordu. Gözleri can acısıyla bulutlanmış, önce bir, sonra öbür pençesini sürerek yaralı bir dinozor gibi zigzag bir yol çiziyordu. Clara Franz ipeğiyle kaplı koltuğa çöktü. Koca köpek ona yaklaştı. O iri, anıtsal hayvan başını onun kucağına yasladı ve kara sevdayla dolu gözlerini onun yüzüne doğru kaldırdı. Bakışları gitgide sönükleşip körleşirken kanı o beyaz şantili danteline, koltuğun Fransız ipiği kaplamasına, yerdeki acem halısına, parkelere işliyordu. Barabas gözlerini Clara'ya dikmiş, hiç acele etmeden ölmekteydi. Clara onun kulaklarını okşayarak avuntu sözcükleri mırıldanıyordu. Sonunda köpek son bir hırıltıyla kas katı kesilerek onun ayakları dibine yığıldı. Konuklar apar topar veda ettiler. Kan birikintilerin üstünden atlayarak çabucak kürk etollerini, silindir şapkalarını, bastonlarıyla şemsiyelerini, boncuklu gece çantalarını alıp ayrıldılar. Salonda yalnızca kucağında köpekle oturan Clara, böylesi bir uğursuzluk işareti karşısında dehşetle birbirlerine sarılmış duran ana babası ve ölmüş bir köpek yüzünden koparılan bu kıyameti anlayamayan nişanlısı kalmışlardı. Ne var ki Esteban Clara'nın donup kalmış olduğunu anlayınca hemen kucaklayarak yarı baygın odasına taşıdı. Burada dadının bakımıyla Doktor Cuevas'ın hapları genç kızın yeniden o dalgınlığıyla suskunluğuna gömülmesini önledi. Esteban Trueba bahçıvandan yardım istedi. İkisi birlikte Barabas'ın cesedini otomobile taşıdılar. Ölüm öyle bir ağırlık vermişti ki köpeği kaldırmak neredeyse olanaksızdı. Bunu izleyen yıl düğün hazırlığıyla geçti. Çeyiz işini Nive'ye yüklendi. Çünkü Clara o sandal ağacı sandıkların içindekilerle zerrece ilgilenmeyerek üç ayaklı ispiritizma masası ve fal kağıtlarıyla yaptığı deneyleri sürdürüyordu. Trueba ve Delvol ailelerinin birbirini geçmiş armalarıyla öylesine ince işlenmiş olan o çarşaflar, keten sofa örtüleri, rahibelerin 10 yıl önce Rosa için yapmış olduğu çamaşırlar şimdi Clara'nın çeyiziydi. Nivea, Buenos Aires'ten, Londra, Paris'ten giysiler ısmarlamıştı. Yol elbiseleri, kır elbiseleri, öğleden sonra elbiseleri, şık şapkalar, şapkalara uygun timsah derisi ve süet ayakkabılar, çantalar, daha çeşit çeşit şeyler. Bütün bunlar sarıldıkları ince kağıtların içinde, lavanta çiçekleri, kafurlar arasında, öylece kala kalacaklar, genç gelin onlardan yana laf olsun diye bile dönüp bakmayacaktı. Esteban tuğla ustalarından, marangozlardan, su tesisatçılarından bir takım tuttu. Ve onları işe koşarak düşünebildiği en büyük, en güneşli, en sağlam evi yaptırmaya başladı. Bu ev 1000 yıl dayanacak ve yasal türebalardan oluşan verimli bir soyu barındıracaktı. Esteban bir Fransız mimar tuttu ve yapı malzemelerinin birçok bölümünü dışarı ülkelerden getirtti. Öyle ki vitrayları Almanya'dan, oymaları Avusturya'dan gelen, muslukları İngiliz bronzu, yerleri İtalyan mermeri olan tek ev onun evi olacaktı. Katalogla Amerika Birleşik Devletleri'nden ısmarlanan kilitler yanlarında yanlış broşürle anahtarsız olarak geldi. Bu harcamalar karşısında dehşete düşen Ferula, kardeşini başkaca çılgınlık yaparak Fransız mobilyası, damla avizeler ve Türk halıları almaktan alıkoymak için böyle giderse kısa zamanda mahvolacaklarını ve babaları olan Müsrif Trueba'nın tarihçesini yineleyeceklerini ileri sürdüyse de Esteban bütün bu lüksü edinebilecek kadar zengin olduğunu söylüyordu. Ferula onu taciz edip durursa kapı kenarlarına gümüş bile geçirteceğini ileri sürerek gözdağı veriyordu. Ferula ona karşılık olarak böyle har vurup harman savurmanın büyük bir günah olduğunu, yoksullara vermeleri gereken parayı yeni zengin görgüsüzlüklerine harcadıkları için Tanrı'nın onları mutlaka cezalandıracağını yineliyordu. Gerçi Esteban Trueba yenilik sevdası sayılmazdı. Daha doğrusu çağdaşlığın getirdiği değişikliklere karşı derin bir kuşku beslerdi. Yine de evinin Kuzey Amerika ve Avrupa'daki yeni saraylar tarzında kurulmasına karar vermişti. Klasik stilde olacak ama bütün çağdaş konforları içerecekti. Evin yerel mimardan evden geldiğince uzak olmasını istiyordu. Üç avluymuş, koridormuş, paslı çeşmeler, karanlık odalar, beyaz badanalı kerpiç duvarlar, tozlu yer taşları ona göre değildi. 2-3 salonda tarihsel panolu yer döşemesi istiyordu. Sıra sıra beyaz sütunlar, şöyle bir dönerek yükselen şahane bir merdiven, merdivenden açılan beyaz mermerli bir salon, kocaman, ışıklı bir pencere ve genelde bir düzen, huzur, güzellik ve uygarlık duyusu. Bu yabancı ülke yapılarının niteliğiydi. Kendi yeni yaşantısıyla da uyum sağlayacaktı. Evi onun ve ailesinin bir yansıması olacaktı. Bir de babasının leke sürmüş olduğu isme kazandırmayı tasarladığı onurun. Şahaneliğin sokaktan da görünmesini istiyordu. Bu yüzden Versailles Sarayı'na layık süslü budanmış bahçe setleri, kuyu gibi derin çiçek yatakları, fıskiyelerle dolu bir Fransız bahçesi düzenletti. Kadife gibi kusursuz bir çimlik yaptırdı. Olimpos tanrılarından birçoğunun ve Amerika kıtasının tarihindeki yiğit kızılderililerden birkaçının yontusunu diktirtti. Bu başları tüylü çıplak figürler onun vatanseverliğe verdiği tek ödün oldu. Esteban nereden bilsin ki yeşil geometrik çerçevesi içinde bir şapka gibi oturan bu oturaklı, dört köşeli, kendini beğenmiş ev zamanla Clara'nın esinlerinin sonucu olarak büsbütün değişecek, çıkıntılar, kabuk gibi ekler, boşluklara çıkan burgaçlı merdivenler, kuleler, bir türlü açılmayan minik pencereler, havada kalmış kapılar, eğri sofalar ve gemi lombozları edinecekti. Ne zaman yeni bir konuk gelse Clara evin başka bir yerinde yeni bir oda yaptırtırdı. Eğer ruhlar evin temelinde bir gömü ya da gömülmemiş bir ölü olduğunu söylüyorlarsa Clara bir duvar yıktırtırdı. Öyle ki sonunda malikane, temizlenmesi olanaksız olan ve bir sürü hükümet ve belediye yasasına meydan okuyan sihirli bir dolambaç oldu çıktı. Ama Esteban Trueba herkesin köşedeki büyük ev dediği evi ilk yaptırdığı zaman burası şahane ve heybetli bir yerdi. Çocukluğunda çektiği yokluklardan mıdır nedir, Esteban çevresindeki her şeyi bu damgayı vurmayı başarırdı zaten. Yapım sırasında Clara hiç gidip eve bakmadı. Çeyizli gibi eve karşı da hiç ilgi duymuyordu. Bütün kararları nişanlısıyla görümcesine bıraktı. Annesi öldüğü zaman Ferula artık evlenmeyi umamayacağı bir yaşta kendini yalnız ve amaçsız buldu. Bir süre her gün kenar mahallelere gitmekte direndi. Ama bu gibi hayır işleri ona müzmin bir bronşit vermeye yarıyor, azap içinde kıvranan ruhuna huzur vermiyordu. Esteban onun gezilere çıkmasını, giysiler almasını, acıklı yaşamında ilk kez sefa sürmesini istiyordu. Gel gelelim Ferula bir lokma bir hırka huyuna alışmıştı artık. Eve çok fazla kapanmıştı. Her şeyden korkuyordu. Kardeşin evlenmesi onu bir bilinmezliğe sürüklemişti. Çünkü Ferula bu evliliğin Esteban'ın ondan uzak durması için yeni bir neden oluşturacağından korkuyordu. Oysa tek avuntu ve desteği Esteban'dı. Hayatın iyi aileden gelme ihtiyar kızlarla dolu bir huzur evinde tenteni örerek bitirmekten korkuyordu. Bu yüzden Clara'nın en basit ev işlerinde beceriksiz olduğunu, ne zaman bir karar vermesi gerekirse dalgınlaştığını, ne diyeceğini bilemediğini öğrenince sevinçten uçtu. Clara'nın az buçuk aptal olduğuna içi yağ bağlayarak karar verdi. Kardeşinin yapmakta olduğu evi Clara'nın çekip çeviremeyeceği, çok yardım gereksiyeceği ortadaydı. Elinden geldiği kadar incelikle ve dolaylı yoldan Esteban'a, evleneceği kızın tümden beceriksiz olduğunu, kendinin ise herkesçe bilinen özverisiyle ona yardım edebileceğini, yardım etmeye hazır olduğunu anlatmaya çalıştı. Bu türlü konuştuğu zamanlarda Esteban onun dediklerini anlayamazdı. Düğün tarihi yaklaştıkça kendi yazgısını kendisinin saptaması gerekeceğini anlayan Ferula gözünü kararttı. Kardeşin ona açık bir yanıt vermeyeceğine inanç getirince Clara ile yalnız konuşmanın fırsatlarını kollamaya başladı. Bir cumartesi günü saat 5'te buldu fırsatı. Clara'nın tek başına sokakta yürüdüğünü gördü. Onu Hotel Frances'te çaya çağırdı. İki kadın kremalı pastalar ve Baviera porselenler arasında oturdular. Geride kadınlardan oluşmuş bir topluluk, yaylı sazlar için hüzünlü bir dörtlü çalmaktaydı. Ferula karşısındaki 15'inde ancak gösteren ve bütün o suskun yılların sonucunda sesi hala akortsuz çıkan kıza bakıyor ve konuya nasıl gireceğini bilemiyordu. Sonsuz gibi gelen bir duralama oldu. Bu arada bir tepsi pasta yediler. İkişer bardak Yasemin kokulu çay içtiler. Clara gözünün üstüne düşmüş olan bir saç perçemini düzeltti. Gülümseyerek Ferula'nın elini hafifçe parmağıyla vurdu. ''Merak etme.'' dedi. ''Bizimle oturacaksın. Sen de ikimiz kardeş gibi geçineceğiz.'' Ferula irkilmişti. Clara'nın karşısındakilerin kafalarından geçenleri okuyabildiğine ilişkin söylentiler doğru mu acaba diye düşündü. İlk tepkisi alınganlık oldu. Yalnızca Jess'in güzelliği yüzünden öneriyi geri çevirecekti. Ama Clara fırsat vermedi. Eğilip onun yanağından öyle bir açık yüreklilikle öptü ki Ferula kendini tutamayarak ağlamaya başladı. Tek bir damla gözyaşı bile dökmeyeli çok zaman oluyordu. Meğer bir şefkat gösterisine nasıl da ihtiyaç duyuyormuş. Şaşırdı. Herhangi birisi içinden gelerek ona ne zaman dokunmuştu son olarak? Anımsayamıyordu. Uzun uzun ağladı. Clara'nın elini hiç bırakmadan içindeki eski acılar birikimini, yalnızlığı boşalttı. Clara onun burnunu silmesine yardım etti. Hıçkırıkların arasında ona lokma lokma pasta yediriyor, yudum yudum çay içiriyordu. Akşam saat 8'e kadar hem ağladılar hem konuştular. Hotel Francis'ta geçirdikleri o öğleden sonra saatlerinde uzun yıllar sürecek olan bir dostluk anlaşmasını damgalamış oldular. Donna Esther için tutulan yaz sona erip de köşedeki büyük ev biter bitmez Esteban Treba ile Clara Delvaux gösterişsiz bir törenle evlendiler. Esteban karısına bir takım elmas takı verdi. Clara çok beğendi bunları. Bir ayakkabı kutusuna koyup kaldırdı ve nereye koyduğunu çarçabuk unuttu. Balaylarını İtalya'da geçireceklerdi. Düğünden 2 gün sonra gemiye bindiler. Gerçi geminin devinimi Clara'ya engelleyemediği bir bulantı veriyor, kameranın darlığı, havasızlığı da astımını azdırıyordu ama Esteban bir delikanlı gibi sevdaya tutulmuştu. O dar kamerada Clara'nın alnına soğuk kompresler bastırır, kusmasına yardım ederken derin bir mutluluk ve kızcağızın şu perişan durumunda biraz haksızlık sayılabilecek ateşli bir arzu duyuyordu. Denizdeki 4. günlerinde Clara daha iyi uyandı. Denize bakmak için güverteye çıktılar. Clara'nın rüzgardan kızarmış burnuyla ha deyince gülüşünü gören Esteban içinden yemin etti ki karısı er geç onu, onun sevilmek istediği gibi sevecekti. Bu uğurda kendisi en aşırı yöntemlere başvurmak zorunda kalsa bile. Clara'nın kendisine ait olmadığını hep böyle hayaletler, kendiliğinden yürüyen 3 ayaklı iskemleler ve geleceği heceleyen kartlar karşısında yaşamayı sürdürdükçe hiçbir zamanda olamayacağını kavrayabiliyordu. Clara'nın hınzır ve heyecansız şehveti de onun için yeterli değildi. Esteban onun vücudundan daha fazlasını istiyordu. Onun içinde yatan ve zevkten ölür gibi olduğu dakikalarda bile el avuca sığmayan o anlatımsız, ışıklı şeyi istiyordu. Elleri pek ağır gelir olmuştu kendine, ayakları pek büyük, sakalı pek sert. Irza geçip orospularla yatmak huyları içinde aşırı yer etmişti. Yine de kendi benliğinin bir eldiven gibi tersini yüzüne çevirmek pahasına da olsa Clara'yı kendine bağlamak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdı. 3 ay sonra balayıdan döndüler. Ferula yeni evde onları beklemekteydi. Ev boya, taze çimento kokuyordu. Çiçeklerle meyve yığılı tabaklarla doluydu. Tıpkı Esteban'ın ısmarlamış olduğu gibi. Ferula hiç kıskançlık duymadığına şaştı ve Esteban'ın gençleşmiş gördüğünü gözlemledi. ''Evlenmek sana dünyalar kadar yaramış.'' dedi. Clara'ya evi gezdirdi. Clara gözlerini çevrede dolaştırarak her şeyi pek güzel buluyordu. Nasıl ki açık denizlerdeki gün batımını, Piazza San Marco'yu ve elmas takılarını da uysal çocukların nazikliğiyle pek güzel bulmuştu. Kendi odalarının önüne gelince Esteban ona gözlerini yummasını söyledi ve elinden tutarak içeri çekti. ''Artık gözlerini açabilirsin.'' dedi. Clara çevresine bakındı. Duvarları mavi ipekle kaplanmış, İngiliz mobilyasıyla döşenmiş, büyük pencereleriyle balkonu bahçeye açılan geniş bir odaydı burası. Ortada dingin mavi ipekten bir deniz üstündeki bir yelkenli andıran bürümcük perdeli bir karyola vardı. "Pek güzel," dedi Clara. O zaman Esteban onun ayaklarının durduğu yere imledi. Bu onun için hazırlamış olduğu çok özel bir sürprizdi. Clara yere bakınca korkunç bir çığlık kopardı. Ayakları ortadan yarılarak bir halıya dönüşmüş olan Barabas'ın siyah sırtında duruyordu. Köpeğin kafası hiç zedelenmemişti ve o iki cam gözü taksidermistlerin uzmanı olan o umarsız bakışla Clara'nın yüzüne dikilmişti. Clara baygın yere düşmezden önce kocası onu tutmayı başardı. "Ferula, sevmeyecek dedimdi sana," dedi. Barabas'ın tabaklanmış postu hemen yatak odasından alındı. Bodrum'un bir köşesine, Marcos sayısının sihirli sandıklarıyla daha başka hazinelerin arasına kaldırıldı. Burada daha soylu amaçlara layık bir sebatla güvelere karşı koyan post daha sonraki kuşaklarca kurtarılacaktı. Clara'nın gebe olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Ferula'nın gelinine karşı beslediği sevecenlik şimdi ateşli bir sevgi olup çıktı. Ferula kendini onun hizmetine ve bakımına adadı. Dalgınlıklarını, tuhaf huylarını sınırsız bir hoşgörüyle karşılıyordu. Ömrünü önlenemez bir çürüyüşle yavaş yavaş ölen bir kadına bakmakla geçirmiş olan Ferula için Clara'nın bakımını üstlenmek cennete gitmekle birdi. Tıpkı eskiden dadının yaptığı gibi Clara'yı yasemin ve fesleğenli sularla yıkıyor, kolonya ile ovup kuğu tüyünden bir pufla pudralıyor ve saçını deniz altındaki yosunlar gibi ışıl ışıl yumuşacık oluncaya diyeyim fırçalıyordu. Esteban Trueba damatlık hevesi geçmezden çok önce Tre Maria'ya dönmek zorunda kaldı. Bir yılı aşkın bir süredir ayak basmamıştı ve Pedro Segundo Garcia'nın sıkı gözetimine karşın çiftlikte efendinin yokluğu acı acı hissediliyordu. Esteban'a bir zamanlar cennet bağı gibi gelen övünç ve mutluluk kaynağı olan bu mülk şimdi bir baş belası kesilmişti. Esteban geviş getiren donuk gözlü inekleri, ömür boyu her tanrının günü aynı işi yapan köylülerin uyuntu tempolarını, gerideki karlı kordillaların değişmez tablosunu ve yanardağın ağzından yükselen cılız duman sütununu seyrederken tutsakmış gibi bir duyguya kapıldı. O çiftlikteyken köşedeki büyük evin hayatı değişti. Erkeksiz bir yaşantının yumuşak, tek düze programına yer açtı. Yataktan ilk çıkan Ferula oluyordu. Çünkü yatalak annesine baktığı günlerden beri hala erken kalkmak huyundaydı. Ama Clara'yı bırakıyordu. Geç saatlere kadar uyusun diye. Kuşluk saatinde ona kahvaltısını kendi eliyle yatağına götürüyordu. Güneş içeri girebilsin diye o mavi ipek perdeleri açıyor, üzeri deniz perileriyle resimlenmiş Fransız porseleninden yapılma banyoyu dolduruyor, Clara'nın uykusundan sıyrılarak odadaki ruhları teker teker selamlamasına, tepsiyi göğsüne çekerek kızarmış ekmeğini o koyu sıcak kakaoya banmasına zaman bırakıyordu. Sonra bir annenin tatlı okşayışlarıyla yataktan çıkartıyordu onu. Bir yandan da sabah gazetesindeki güzel haberleri veriyordu. Bunlar son zamanlarda gün günden azaldığı için Ferula boşlukları, komşulara ilişkin dedikodular, ev yaşantısına ilişkin havadan sudan haberler ve kendi uydurduğu fıkralarla doldurmak zorunda kalıyor. Clara da bunların hepsini pek güzel buluyor ve 5 dakika içinde unutuyordu. Bu yüzden Ferula aynı fıkraları kaç kez üst üste anlattığı halde Clara her seferinde ilk kez duyuyormuşçasına eğleniyordu.